Ayrım 2.
Mektepte harp okulu cephane ve tam teçhizatlı silahların bulundurulmasını Zat-ı Şahane 2. Abdülhamit yasaklamıştı. Dersler tahtaya çizilen şekiller yahut numunelik malzeme ve vasıtalar üstünden yürütülüyordu. Top atışı yapamadan mezun olmuştuk. Sadece mektep avlusunda bir takım eski mantelli toplarla talim görmüştük. Şimdi ateşin ortasındaydım. Makedonya'da hayat hiç de tahtaya çizilenlere benzemiyordu. Kefenimi boynuma dolamıştım. Komutanım Enver Bey benden tam bir yıl önce 23 Ekim 1902'de Manastır'da 13. Topçu Alayı 6. Batarya Komutanlığı'na gelmişti. Belki talihim, belki talihsizliğim bilemiyorum. Göreve yeni başladığım günlerde Makedonya İhtilal Komitesi 1903 yılını ihtilalin başlangıç tarihi seçmişti. Bu nedenle çatışmalar çoktan kızışmıştı. Hayatım savaşlar içine geçti ama ilk girdiğim çatışmayı hiç unutamadım. Enver Bey'in komutasında 18 kişilik Bulgar çetesini tamamen yok ettik. Mektepteki noksanlıklarımızı burada Enver Bey gibi komutanlar sayesinde hemen gideriyorduk. Ben silahlara karşı zaten oldum bittim, her zaman becerikliydim. Harp okulunda öğretmediler ama babam sayesinde küçüklüğümden beri silah kullanıyordum. İyi atıcı olduğum söylenirdi hep. Enver Bey'le tam bir ekip olmuştuk, artık hep onunla beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Kendisini bize sevdirmesini bildi. Bizimle birlikte oturup kalkması çok hoşumuza gidiyordu. Askerlik kademelerini hak etmeden yüksek yerlere getirilen saray uşaklarına, şakşakçılarına ve casuslarına kin doluyduk. Makedonya topraklarında Üsküp, Koçana, İşti, Ohri, Cuma, Osmaniye, Çarova'da ayak basmadığımız yer kalmamıştı. Çete takiplerinin bazen bir bazen iki ay sürdüğü oluyordu. Üçüncü ordu birliklerine avcı taburları denirdi. Makedonya'yı saran çetecilere karşı mücadele ettiğimiz için bu ad bize uygun düşüyordu. Giritli Kaptan Skalidis'in, Bulgar Petson'un, Rum Pirlepe'nin, Arnavut İstaryalı Kamil Bey'in ve Vardar Güneşi Deşi de kurşun yediğimiz de olurdu. Yılmadan mücadele ederdik. Biz kim miydik? Biz Ohrili Binbaşı Eyüp Sabri, Binbaşı Hakkı Bey, Resneli Koal Ağası Niyazi Albay, Selahattin, Cafer Tayyar, Sapancalı Hakkı, Mülazım Atıf, Mustafa Necip, Yeni Bahçeli Şükrü, Ağabeyi Nail, Kuşçubaşı Zade Eşref, Süleyman Askeri Bey, Filibeli Halim Cavit, Halil Bey ve niceleri. Makedonya bize bir şey öğretmişti. Gerilla savaşı. Mektepte her cephe savaşları anlatılırdı. Halbuki Makedonya dağlarında çete savaşı yapılıyordu. Çete savaşında istihbaratın ne kadar önemli olduğunu da biz bu topraklarda öğrendik. Makedonya'da üç vilayet vardı. Selanik, Manastır ve Kosova. Nüfusu çok karışıktı. İslam, Rum, Bulgar, Ulah ve Sırp yaşardı. Manastır'da 260 bin İslam, 291 bin Rum, 188 bin Bulgar ve 30 bin Ulah ile Sırp vardı. Dipnot, Arnavutlar listeye dahil edilmemiş, İslam tasnifine tabi tutulmuştur. Çeteler aynı zamanda da birbirleriyle de savaşıyorlardı. Bulgarlar ile Sırplar, Bulgarlar ile Yunanlar, Sırplar ile Arnavutlar. Bulgarlar kendi aralarında da ikiye bölünmüşlerdi. Makedonya'nın Bulgaristan'a ilhakını isteyenler, Makedonya'nın istiklalini savunanlar. Birinci grubun başında Teğmen Boris Saranov ve yardımcısı Gavranov vardı. İkinci grubun reisliğini ise General Zenchev ile Mihailovski yapıyordu. İkinci grup komünistti. Bunlar Türkleri, Müslümanları bile kandırmaya başlamışlardı. Her iki grubun da ortak sloganı şuydu: her yerde ve hiçbir yerde. Bence bu söz gerilla savaşının ne olduğunu çok güzel anlatıyordu. Çeteler Makedonya'yı 5 bölgeye ayırmışlardı. Üsküp, Manastır, Serez, İstamoca, Pirlepe. Her bölgenin bir komitesi vardı. Başta biz Osmanlı zabitleri olmak üzere yabancı konsoloslara, demir yollarına, köprülere, köylere, kasabalara, şehirlere saldırılar düzenliyorlardı. Akla gelecek her yöntemle suikast yapıyorlardı. Mesela Fransız bandıralı yolcu gemisini içindekilerle birlikte batırdılar. Grand Hotel, Yorgi Boğdan ve Yeni Konak gazinolarını bombaladılar. Tüm bunların zararını Osmanlı hazinesi ödüyordu. Fransız maden müdürü Şövalye'yi güpegündüz kaçırdılar. 15 bin altın fidye istediler. Tabii hemen ödeniyordu. Çünkü çıkan para Osmanlı'nın kasasındandı. Keza İngiliz rahibe Miss Sten için ödenen 16 bin altın gibi. Biz ise artık 250 kuruşluk maaşımızı alamaz olmuştuk ama parayı kim düşünürdü? Gece gündüz dağ taş demeden komitacıların peşinde dolaşıyorduk. Yakaladığımız eşkıyaların hepsinin bize tek söylediği neznamdı. Yani bilmem. Türkçe biliyor musun? Neznam. Silahlar nerede? Neznam. Özellikle kiliseler ve papaz evleri komitacıların silah deposuydu. Ancak biz ne zaman silah ele geçirsek Rus konsolosluğu anında müdahale ediyordu. Üstelik yakaladıklarımızı gelip cezaevinden çıkarıyordu. Bu komitacılar evlerine davul zurna eşliğinde bizim Türk mahallelerinden oynayarak dönüyorlardı. Bunların gücü şuradan geliyordu. İngiltere Kralı 7. Edward, Avusturya Macaristan Hükümdarı Franz Joseph ve Alman İmparatoru 2. Wilhelm, Mürşitek programı denilen bir anlaşmayı imza atmışlardı. Anlaşmaya göre 3 Makedonya vilayetine bir Osmanlı umum müfettişi tayin edildi. Bunun yanında da biri Rus, diğeri Avusturyalı iki müşavir yardımcı olarak verildi. Bütün Makedonya tıpkı Bulgar komitacılarının yaptığı gibi 5 bölgeye bölünmüş ve jandarma islahı için her bölgeye bir yabancı uzman verilmişti. Tüm jandarma bölgelerinin komutanlığını ise bir İtalyan general yapıyordu. Onun yanında 25 yabancı subay bulunuyordu. Vilayet bütçesini Osmanlı Bankası kontrol ediyordu. Anlaşıldığı gibi Makedonya'daki Osmanlı toprağı en geniş bir şekilde yabancı kontrolüne bırakılmıştı. İkinci Abdülhamit bu istekleri hemen kabul etmişti. Bölgeye Osmanlı umum müfettişi olarak Hüseyin Hilmi Paşa gönderilmişti. Paşa gelir gelmez ne yapmıştı dersiniz? Biz Türk zabitleriyle uğraşmaya başlamıştı. Paşa Bulgar, Yunan, Arnavut, Sırp komitacılarıyla uğraşma yerine İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin peşine düşmüştü. Yıldız Sarayı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni hayatı için en tehlikeli varlık görüyordu. Dipnot: İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında ayrıntılı bilgi için kitabın sonundaki Kim Kimdir bölümüne bakabilirsiniz. Ama Zat-ı Şahane bilmiyordu ki artık uyanmıştık. Biz Osmanlı zabitleri artık Zat-ı Şahane'nin emir kulları değildik. Onun her isteğine köleler gibi gözü kapalı boyun eğemezdik. Artık kul olmak istiyorduk. Korkulan cemiyet İttihat ve Terakki her geçen gün büyüyordu. Makedonya'da bulunan zabitlerin gönüllü koşarak cemiyete girmemizi hızlandıran olay 1903 yılının Mayıs ayında meydana geldi. Manastır'daki Rus başkonsolosu Rostkovski her zaman adeti olduğu üzere elinde kamçısıyla cadde ve sokaklarda dolaşırdı. Rastladığı Türk askerlerine hakaret ederdi, hatta döverdi. Bir gün bir resmi binanın kapısında nöbet bekleyen Türk askerine saldırdı. Askeri kamçıyla dövmeye başladı. Sebebi kendisine selam verilmemesiydi. Bizim asker dayanamadı, silahını çekip başkonsolosu öldürdü. Aslında asker vazifesini yapmıştı. Fakat ne oldu dersiniz? Harp divanı kuruldu, hem başkonsolosu vuran Halim adındaki asker, hem de o sırada kapıda bulunan diğer Türk asker idama mahkum edildi. Üzerinde Osmanlı üniforması bulunan ve hakarete uğradığı, dövüldüğü için kendisini savunan Türk askerini, bizim yüce Osmanlı devletimiz yabancılardan çekindiği için dar ağacına gönderdi. Harp divanında Enver Bey de görevliydi. Hiçbir şey yapamamanın ezikliğini o da o gün gördü ve iki Türk askeri asıldı. Haksızlıklardan ve hakaretlerden kurtulmalıydık. Dinimiz, vatanımız ve milletimiz için çarpıştığımızı sanıyorduk. Ama bu vatan neresiydi? Milleti Osmaniye kimdi? Dindaşlarımız kimlerdi? Bırakın diğer cepheleri, Makedonya'da Rumeli'de çarpıştıklarımız, düşmanlarımız kimlerdi? Ordu Makedonya'da milleti Osmaniye'nin bir parçasıyla savaşmıyor muydu? Bulgar, Sırp, Rum bizim milletimiz miydi? Arnavutlar bizim dindaşımız değil miydi? Onlar bizi bizim gördüğümüz gibi görmüyordu. Vatanı Osmani, milleti Osmani, hatta din birliği kavramlarında bir yanlışlık yok muydu? Arap Araplığını, Yunan Rumluğunu, Yahudi Museviliğini, Bulgar Bulgarlığını korumuştu. Biz kendi menliğimizden uzaklaştırılmıştık. Kafamızın karışıklığı hepimizi korkutuyordu. Makedonya dağlarında kimliğimizi arıyorduk. Dağ başlarında, çete savaşlarında soluk aldıkça bu düşüncelerimizi tartışıyorduk. Kurtuluşu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde görüyorduk. Biliyordu ki yönetimdeki kötülük devleti yönetenlerden çok yönetim biçimindeydi. Rumeli'de İttihat ve Terakki'nin ilk tohumları 1900 yılında atılmıştı. Cemiyetin bölgedeki en güçlü ismi Talat Bey'di. Ben tanıdığım zaman Selanik Manastır Seyyar Posta memurluğu yapıyordu. Yıldız Sarayı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Hristiyan dinine mensup, hatta çoğunun Allahsız İslamiyet düşmanı olduğu dedikodularını yayıyordu. Bunların doğru olmadığını biliyordum. Cemiyete girmek için sabırsızlanıyordum. İttihat ve Terakki'ye girmemde birlikte görev yaptığım zabit arkadaşım Sapancalı Hakkı'nın etkisi oldu. Ve o beklediğim gün geldiğine ne kadar heyecanlanmıştım. Sapancalı Hakkı ile Selanik'e gitmiştik. Tahlif, yani yemin merasimi için geceyi beklemek gerekiyordu. Bekledik, hava karardı. Namzet, yani aday, gözleri bağlı olarak arka sokaklardan yemin töreninin yapılacağı eve faytonla götürülürmüş. Bana da aynen öyle yaptılar, gözlerimi bağladılar. Burada koluma arkadaşım Sapancalı Hakkı girdi, o bana kefil olmuştu. Arabadan inmiş, biraz yürüdükten sonra bir evin önünde durmuştuk. Gözlerim bağlı olduğu için etrafı göremiyor ama hissediyordum. Yıllar sonra gittiğim evin adresini öğrendim. Burası Selanik'te Yalılar denen mahallede Baron Hirsch Hastanesi'nin yanındaki iki katlı evdi. Evin sahibi Mithat Şükrü'ydü. Kapı iki kez çalınırdı. Parola böyleydi. İçeriden kimsiniz sualini duymuştum. Sapancalı Hakkı halas, kurtuluş cevabını vermişti. Demek parola buydu demiştim içimden. İçeriden nereye niçin geldiğinizi biliyor musunuz sualine bu kez? Evet, bir cemiyeti mukaddeseye, vatan ve millet için hizmete geldi karşılığını verdi Sabancalı Hakkım. Kapının arkasındaki sesin, bu cevabınızın doğruluğuna yemin eder misiniz sualinde de Sabancalı Hakkı, Allah bayrak namus üzerine yemin ederim tasdikini verince kapı açılmıştı. Holden geçip bir odaya girince yemin merasimine geçildi. Yakup Cem'in sağ elini Kur'an-ı Azimüşşan'a, sol elini tabancanın üzerine koy. Gözlerim hala bağlıydı. Sabancalı Hakkı'nın yardımıyla istenileni yapmıştım. Yemin merasimi bitince gözlerimin bağını çözdüler. Karşımda siyah peçeli, kırmızı örtülü 3 kişi bulunuyordu. O da yarı aydınlıktı. Cemiyetin gizli işaretlerini, parolalarını söylemişlerdi. Verilen vazifelerin yerine getirilmemesi, bir sırrın ifşası veya ihanet hallerinde cemiyetin âli makamlarının kararıyla ölüme kadar uzanan cezaların tatbikinde hiçbir haksızlık isnat edilmeyeceğine dair taahhütte bulunmamı istemişlerdi. Hepsini tek tek kabul etmiştim. Cemiyetin silahşor üyelerinden meydana gelen fedai şubeleri vardı. Ben bunların arasındaydım. Fedailik idare heyetlerinin denetimi altında yapılıyordu. Bunların gösterdikleri süre içinde görev mutlaka ne pahasına olursa olsun yerine getiriliyordu. Fedai olmak gönüllülüğe bağlıydı ama gönüllü olduktan sonra görevi yapmak zorunluydu. Hürriyet ve eşitlik için ölüm, ölümlerin en şereflisiydi bizim için. İlk kez bir iç meselede milletin çıkarı için ölüme koşuyorduk. Yemin merasiminin ardından gururumu okşayan sözleri dinledikten sonra evden çıkmıştık. Dipnot: kimi tarihçilere göre İttihat ve Terakki'nin yemin merasiminin şekli ve metni 1789 Fransız ihtilalinde Jacobenlerin yaptığının bir benzeriydi. Kimi tarihçiler de bu yemin merasimlerinin masonlardan kopya edildiğini iddia ederler. Kimi tarihçilere göre ise İttihat ve Terakki bu yemin merasimini Bulgarların Makedonya'daki ünlü iç örgüt İmro adlı kuruluşundan esinlenmişti. İçim içime sığmıyordu, bağırmak istemiştim. Yaşasın vatan, yaşasın millet, yaşasın hürriyet. Bizim içimizden cemiyete ilk giren kişi Enver Bey olmuştu. Hiç unutmam, kod adı Suavi'ydi. Manastırda onun liderliğinde örgütlenmiştik. Aramızda kimler yoktu ki? Erkan-ı Harp Yüzbaşı Kazım Karabekir, Mıntıka Erkan-ı Harp Reisi Hasan Bey, Manastır cemiyetinin en önemli isimleriydi. Resneli Niyazi de bu merkeze bağlıydı. 1906'dan sonra oldukça ünlü isimler de Selanik'te teşkilata kaydoldu. Erkan-ı Harp Kol Ağası Ön Yüzbaşı Mustafa Kemal Atatürk, Erkan-ı Harp Kol Ağası Ali Fuat Cebesoy gibi. Selanik, İttihat ve Terakki'nin fikir gücünü, Manastır ise vurucu gücünü oluşturuyordu. Selanik Teşkilatı'nın reisini Talat Bey, Manastır'ın liderliğini ise Enver Bey yapıyordu. Her ikisi de Selanik'te Musevi iken Müslüman olmuş dava vekili Emmanuel Karasu Efendi'nin yazıhanesinde buluşuyorlardı. Dipnot: İttihat ve Terakki'nin en önemli isimlerinden Emmanuel Karasu, yazar Bilge Karasu'nun babasıdır. Biz o tarihte gerek Talat Bey'in gerekse Emmanuel Karasu Efendi'nin masonluğun üstadlarından olduklarını bilmiyorduk. İkinci ordunun merkezi Edirne'deydi. Makedonya bölgesinde bulunan 3. ordudaki gizli örgütlenme çalışmalarının 2. orduya da sıçramaması düşünülemezdi. Cemiyetin 2. ordudaki örgütlenmelerini kol ağası İsmet İnönü Bey yapıyordu. Meşruiyet talepleri neden en çok 3. ordu zabitlerince isteniyordu dersiniz? Kuşkusuz bunun bir nedeni vardı. Osmanlı ordusunda iki tür subay vardı, mektepliler ve alaylılar. İstanbul'daki Hassa ordusuna, yani 1. ordu, alaylı subaylara tanıyordu. Çünkü bunlar saraya sadık kapı kulu zihniyetindeydiler. 2. Abdülhamit'in güvendiği subaylar bunlardı. Terfi ve nişanlar da her zaman bunlara düşüyordu. Aralarında bir tane bile mektepli subay yoktu. Çoğu okuma yazma bile bilmezdi. Harbiyeyi bitiren mektepli bizler adeta İstanbul'dan sürülürdük. Bu çıkışın dönüşü de öyle kolay olmazdı. Ancak mabeyinden, yani saray genel sekreterliği yapılacak güçlü bir torpille mümkündü. Tabii ki hürriyet istekleri alaylı subaylardan çıkacak değildi. Ancak sadece talep etmekle, gizli toplantılarda konuşma yapmakla bu iş olmazdı. Harekete geçmek gerekiyordu. Ve harekete geçirmişti. Yıldız Sarayı'nın has adamı Selanik Merkez Kumandanı Kaymakam, yani Yarbay Nazım Bey, Enver Bey'in kız kardeşi Hasan ile evliydi. Saraya bildirmek üzere çoğumuzun adının bulunduğu 397 kişilik tevkif listesi hazırladığını, listeyle birlikte İstanbul'a gideceğini öğrenmiştik. Bunu önlemeliydik. Nazım Bey'in ortadan kaldırılmasına karar vermiştik. Enver Bey bu görevi kendisinin yapacağını söyledi. Ancak Enver'i aile buhranına sürüklememek için vazifeyi başka bir arkadaşımız üzerine aldı. Dipnot: Sina Akçin Jön Türkler İttihat ve Terakki adlı kitabında Nazım Bey'in kumar oynadığını, gazinolardan para aldığını ve Enver Bey'in kız kardeşi Hasene'yi boşamak üzere olduğunu yazmaktadır. Sayfa 102. Fedai grubundan arkadaşımız Mustafa Necip sıradan bir zabit değildi. En bilgili arkadaşlardan biriydi. Üstelik iyi nişancıydı. Mustafa Necip 29 Mayıs 1908 akşamı İsmail Can Bulat ve Enver Bey'in yardımıyla Nazım Bey'i vurdu ama öldüremedi. Yaralanan Nazım Bey İstanbul'a götürülürken Enver Bey Tikveş'e kaçıp saklandı. Çünkü olay sırasında Nazım Bey kayınçosunu görmüştü. Gemileri yakmıştık ve artık geriye dönüş yoktu. 8 Haziran 1908'de Estonya'nın Reval şehrinde İngiltere Kralı 7. Edward ve Rus Çarı 2. Nikolay'ın hasta adam Osmanlı'nın mirasını paylaşmak için anlaştıkları haberi Makedonya'da bomba gibi patladı. Osmanlı topraklarının milletler arası idareye bırakılmasını, örneğin Irak'ın İngiltere'ye, Boğaz'ın Ruslara verilmesini istiyorlardı. Hızlı hareket etmemiz gerekiyordu ve öyle de yapmıştık. 25-30 Haziran 1908 tarihleri arasında 5 gün Manastır'da geceli gündüzlü gizli toplantılar yapıldı. Başlatılacak hareketin planı inceden inceye gözden geçirildi. Önce Makedonya'daki tüm posta merkezleri kontrol altına alınarak işe başlandı. Sonra 3 Temmuz Cuma sabahı Şafak'la birlikte Kola Ağası Resneli Niyazi Bey, Resne Milli Taburu adını alacak 200 kişiyle dağa çıktı. Millet malı tabur silahlarını da almışlardı. Hürriyeti sadece biz değil, daha birkaç ay önce çete savaşı yaptığımız Bulgar, Yunan, Sırp komitacıları da istiyordu. Sırp, Bulgar, Yunan, Karabağ komitacıları ile bizimkiler arasında adeta barış yapılmış gibiydi. Komitacılar silah bırakmışlardı. Resneli Niyazi ile birlikte dağa çıkanlar arasında kimler yoktu ki? Ünlü Sırp komitacı Circiz, Arnavut Bey İsa Bolatin, 3 yıl sonra Arnavutluk ayaklanmasında Sırp Circiz İsa Bolatin'i öldürecektir. Yunanlı kaptan Kleftus Kontaris ile Bulgar komitacı Sandanski. Bir de Resneli Niyazi Bey'in uğur getirdiğine inandığı geyiği. Resneli Niyazi birkaç gün arayla 200 kişilik Manastır Milli Taburu'yla Binbaşı Enver Bey ve Ohri Milli Taburu adını alacak 300 kişiyle Binbaşı Eyüp Sabri Bey takip etti. Ben Enver Bey'in yanındaydım. Başta Enver Bey olmak üzere tüm zabitler apoletlerimizi söküp atmıştık. Ağladığımızı göstermemek için birbirimizin yüzüne bakmamaya çalışıyorduk. Sonumuzun ne olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. O sıcak saatlerde nereden bilirdik 20 gün sonra memlekette doğan çocuklara Enver Niyazi adlarının verileceğini? O ne büyük bir gündü, bir kutsal amaç uğruna yan yana gelmiş kitleleri hiçbir gücün yok edemeyeceğini ben o gün gördüm. Dağlar, tepeler, ovalar sanki bize o gün daha farklı geliyordu. Enver Bey üniformayı çıkardı, beyaz potur, kırmızı kuşak, mintan ve başındaki fesiyle tam bir köylü gibiydi. Dipnot: Enver Paşa'nın dağa çıktığı günlerde çektirdiği bir fotoğraf Cemal Kutay'ın Talat Paşa'nın Gurbet Anıları kitabının 1. cildinin 208. sayfasında bulunabilir. Meşrutiyet ilanından sonra Enver Bey ile Resneli Niyazi'nin fotoğrafları kapışıldı. Ancak Enver Paşa özellikle etekliği andıran kıyafeti nedeniyle bu fotoğrafının pek ortalarda dolaşmasını sevmezmiş. Boynunda Fethi Okyar Bey'in dağa çıkarken hediye ettiği dürbün vardı. Biz de çetecilere benzemiştik. Bıyıklarımızı bile düzeltmiştik. Dipnot: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra orduda modernleşme çabaları başlamış, Fransa ve Almanya'dan kurmay subaylar getirilmişti. Ordu daha çok Fransız öğrenim metotlarıyla eğitilmişti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi aleyhimize sonuçlanınca Fransız askeri sisteminin yetersiz olduğu belirtilerek Alman, Prusya ekolüne geçilmiştir. Alman ekolüyle yetişen subayların ilk yaptıkları Prusyalı subaylar gibi bıyıklarının uçlarını yukarıya doğru vurmaktı. Tabii çetecilerden farkımız vardı. Özellikle emrimizde bulunan birliklerin ırz ve namus yolunda dikkatli olmaları şarttı. Kimseye yan gözle bakılmayacaktı. Yenice'de binbaşı Cemal Bey ile karşılaşmıştık. Dipnot: İleriki yıllarda İttihat ve Terakki'nin üç önemli isminden biri olan Cemal Paşa gazeteci yazar Hasan Cemal'in dedesidir. Biraz erzak yardımı aldık, karşılığında senet veriyorduk. Senet para yerine geçiyordu. Kabul etmeyen devlet memuru İttihat ve Terakki fedaileri tarafından şiddetle cezalandırılacaktı. Sonra Karacaova'da Enver Bey'in amcası Halil Bey'in birlikleriyle buluşmuştuk. Gittiğimiz yerlerde İttihat ve Terakki'ye adam kazanıyorduk. Özellikle Müslüman Arnavutların hemen hepsi Bektaşi'ydi. Bizi gönülden, yürekten destekliyorlardı. Talat Bey gibi İttihat ve Terakki'nin önde gelen bazı isimlerinin Bektaşi olmalarının da bunda rolü vardı. Tikveş'te Mustafa Kemal Atatürk Bey ile buluştuk. Bize cemiyetin verdiği genel yetkileri kapsayan bir mektup getirmişti. Gece yarısına kadar bütün meseleleri konuşmuştuk. Hepimizin yolu aynıydı. Ya hürriyet ya ölüm. Bizi dağdan indirmek için Müşir yani Mareşal Şemsi Paşa'nın emrindeki 80 taburla Makedonya yolunda olduğunu öğrenince dehşete kapıldık. Biliyoruz ki oluk gibi kan dökülecekti ve akan kan kardeş kanı olacaktı. Şemsi Paşa okuması yazması olmayan alaylı sert bir komutandı. Zat-ı şahane kendisine çok güveniyordu. Dağ başına karar verildi. Çok kan döküleceğine bir kişinin kanı dökülmeliydi. O da Şemsi Paşa'nın kanı olacaktı. Göreve 4 kişi talip oldu. mülazım Atıf Bey'in yapmasına karar verildi. Dipnot: Atıf Kamçıl, TBMM'nin 6. ve 7. dönemlerinde Çanakkale milletvekilliği yaptı. İyi nişancıydı, eşkıya takiplerinde çok başarılar göstermişti. Ali Fethi Okyar delaletiyle İttihat ve Terakki'ye girmişti. Cemiyetin bizim gibi fedailer grubunda yer alıyordu. Mülazım Atıf herkese kucaklaştı ve bir dakika deyip Nazım Paşa'yı vuran Mustafa Necip'i dışarıya çağırdı. Öğrendik ki Osmanlı-Yunan Savaşı'nda şehit düşen babasından kalan hatıra saatin vazifesinden sağ dönemezse annesine verilmesini rica etmiş. Vedalaşırken hangimizin yaşaması memleket için hayırlıysa hayatta o kalsın dedi. 7 Temmuz 1908. Manastırdaki postaneden çıkan Müşir Şemsi Paşa, kendisine yaklaşan mahalli giysili, orta boylu, esmer yüzlü, kıvrık bıyıklı gence dikkat bile etmemişti. İki kurşun yiyince o da anlamıştı İttihat ve Terakki'nin gücünü. Mülazım Atıf kardeşimiz kargaşadan kurtulup kaçmayı başardı. Ancak böğründen yaralanmıştı. Teğmen Mahmut Bey'in evinde tedavi edildikten sonra kadın kıyafetiyle manastırdan Resne'ye kaçırıldı. Dipnot: Mahmut Soy'dan daha sonraki yıllarda sırasıyla Atatürk'ün yaverliğini, Siirt Milletvekilliği, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Milliyet Gazetesi'nin başyazarlığını yaptı. Şemsi Paşa'nın öldürüldüğü ve katilinin yakalanamadığı haberi Yıldız Sarayı'na bildirilince Zat-ı Şahane'nin vesvese ve heyecanı daha da artmıştı. Etrafındakilere, demek ki İttihat ve Terakki söyledikleri gibi müthiş bir cemiyetmiş, bir gün bizi de oturduğumuz yerde öldürebilir dediği kulağımıza geldi. O sıcak günlerde kimler vurulmadı ki? 10 Temmuz'da saraya sürekli jurnaller gönderen Manastır Topçu Alayı Müftüsü Mustafa Şevket Efendi. 17 Temmuz'da Zat-ı Şahane'nin fermanını okurken Manastır Mıntıka Komandanlığı Erkan-ı Harbiyesi'nden Osman Hidayet Paşa ve cemiyete düşman oldukları bilinen Debre Mutasarrıfı Üslü Bey, Polis Müfettişi Sami, Avukat Sabir Efendi, Kanun İnzibat Yüzbaşısı İbrahim, Süvari Yüzbaşı Ali tek tek öldürüldü. Bu arada öldürülen Şemsi Paşa'nın yerine bölgeye gönderilen Müşir Osman Paşa Manastır'da Resneli Niyazi Bey'in kuvvetleri tarafından dağa kaldırılıp esir alındı. Kazanmıştık. 23 Temmuz 1908 günü Manastır'da 21 pare top atışı yapılarak İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından meşrutiyet ilan olunmuştu. Dipnot: Amerikalıların 4 Temmuz'u, Fransızların 14 Temmuz'u olduğu gibi bizim de 23 Temmuz'umuz vardı. 8 Temmuz 1909'da kabul edilen yasayla 23 Temmuz Hürriyet Bayramı olarak kutlanırdı. 13 Mayıs 1935'te bu bayram kaldırıldı. 27 Mayıs 1960 askeri ihtilalde Hürriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Bu bayram da 12 Eylül askeri darbesinden sonra kaldırıldı. Biz bir gün sonra Köprülü'den Tikveş'e ulaştığımızda Selanik Merkez Heyeti'nden bir telgraf almıştık. Meşrutiyeti ilan ettiklerini duyuruyorlardı. Kansız bir ihtilaldi bu. Zamanında zulüm görmüş, tevkif edilmiş, hapsedilmiş, sürgünlere gönderilmiş, öldürülmüş ama yılmamış, korkmamış İttihat ve Terakki Cemiyeti zoru başarmıştı. Başta Enver Bey olmak üzere hemen Hürriyet'in Kâbesi Selanik'e gelmemiz isteniyordu. Artık üzerimizde üniformalarımız vardı. Saat 1'e doğru Selanik'e vardığımızda bütün şehir halkı tren istasyonundaydı. Tren coşkun haykırışlar, sevinç çığlıkları içinde istasyona girmişti. Herkes hep bir ağızdan bağırıyordu. Yaşasın hürriyet, yaşasın müsavat yani eşitlik, yaşasın adalet, yaşasın uhuvvet yani kardeşlik. Kalkın ey ehli vatan diyenler yanılmamıştı, millet ayağa kalkmıştı. Herkes Enver Bey'i görmek için birbirini eziyordu, istasyonda tam bir izdiham vardı. Bizleri karşılayanlar arasında Talat Bey, Cemal Bey gibi İttihat ve Terakki'nin önemli şahsiyetleri de bulunuyordu. Cemal Bey Enver Bey'in kulağına eğilerek sen artık Napolyon oldun Enver dedi. Enver Bey hürriyet kahramanı olmuştu. İstasyona geldiğini duyan bağırıyordu. Yaşasın hürriyet kahramanı binbaşı Enver Bey. Talat Bey Enver Bey'e kırmızı ciltli bir kanunu esası hediye etmişti. O gün Selanik'in iki alanına Hürriyet Meydanı ve İttihat Meydanı adı verildi. Hamidiye Caddesi'nin adı Terakki Caddesi olarak değiştirildi. Selanik'ten İstanbul'a hareket etmiş, gösteriler nedeniyle İstanbul'a 3 Ağustos'ta ancak varabilmiştik. İstanbul'a gelmemizin nedeni şuydu, İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisi, binbaşı Cemal Bey idaresindeki birkaç arkadaşı hükümetle temasları yürütmek üzere İstanbul'a göndermişti. İşte bu heyeti takviye ve icabında silahlı müdahalede bulunmak üzere bir fedai müfrezesi de İstanbul'a gönderme kararı aldı. Bu müfrezenin başında Enver Bey'in amcası Halil Bey bulunuyordu. Ayrıca ekipte benden başka mülazım Hilmi Mustafa Necip ve Arnavut Ali vardı. İstanbul'da Sirkeci istasyonunda trenden inmiştik. İstanbul hürriyetin keyfi içinde yüzüyordu. Bahçekapı'da bulduğumuz mütevazi Meriç Oteli'ne giderek Rum sahibinden bir oda istemiş, buyurun paşam ağırlamasıyla odamıza çıkmıştık. Pelerinlerimizin altında ikişer parabellum tabanca ve el bombaları asılıydı. Pelerinlerimizi çıkardığımız vakit Rum otelcinin gözleri yuvalarından fırladı ve yanımızdan dehşetle kapılarak uzaklaştı. Adamı aldıracak durumumuz yoktu. Yol yorgunluğumuzdan sıyrılmak için başlarımızın altına koyduğumuz tabancalarla derin bir uykuya daldık. Sabahleyin uyandığımızda telaşlı Rum'un böyle bir zor zamanda başımıza iş açacağını düşünüp Baba Ali yokuşundaki Meserret Oteli'ne yerleştik. Otelin Baba Ali'ye yakın olması da bizim için iyiydi. Zaten bizden sonra bu otel ve Meserret Kıraathanesi biz fedailerin mekanı oldu. İstanbul, Makedonya'dan farklıydı. Milletin çoğunluğu ne olup bittiğinin farkında değildi. Bazı vatandaşlar Makedonya'dan gelecek hürriyeti karşılamak için Rıhtım'a gitmişlerdi. Hürriyetin kadın mı erkek mi olduğu bile tartışılmıştı. Ne yalan söyleyeyim, kafam karışmıştı. Zaten oldum olası bu siyaseti anlamamışımdır. Kanunu esası ilan edildi, tamam. Peki kanunu esası ortadan kaldıran, kanunu esası hazırlayan Mithat Paşa'yı öldürüp yardımcısı Namık Kemal'i zindana atan kimdi? İkinci Abdülhamit. Peki kanunu esası kabul edildiğine göre zat-ı şahane ve onun adamları tam kadro nasıl iktidardaydı? Dağa çıktığımız için bizlere küfreden başta Ferit Paşa olmak üzere vezirler nazır olmuştu. Eski sadrazam Kamil Paşa bile Hürriyet kabinesinde meclisi vükela memuruydu, yani devlet bakanı. Sadrazam koltuğunda yine Sait Paşa oturuyordu. Şeyhülislam aynı Şeyhülislam'dı. Hamdi Bey gibi saray afiyeleri zaptiye nezaretine atanıyorlardı.